ifsad etmeye çalışıyorlar. Son zamanlarda tabi Hindistan'da yayıldı bu pislik. Mısır'da iyice gelişti. Yerini buldu. Mısır'dan da oradaki El Azhar Üniversitesi'nin yetiştirdiği öğrencilerin veya şeyhlerinin makaleleriyle bütün dünyaya bu pislik yayılmaya başladı. Meal mantığı biraz da alimlerin büyük hatalarından, düzgün çalışmamalarından da kaynaklanıyor. Şimdi Kur'an'ın önüne öyle engeller koymuşlar ki bunu kimse anlamaz. Alime ihtiyaç var. Şu kadar ilmi tahsil eden ancak buna yaklaşabilir. Veyahut şunu şunu bilen, yani öyle hallere getirmişler ki bunun karşılığında da her okuyan anlar ve herkes istediği gibi anlam çıkarabilir gibi şeylere gitmişler. Dabbe ne Turgutcan? Dabbe ne? En azından millet de anlar. Herkesten mi yanıt istiyorsun? Evet, hayır tipinde. Bilmeyen olabilir Dabbe'nin ne olduğunu. Sen biliyorsan anlat bakalım. Hayır olur inşallah. Tamam. Turgut, bizim bir düğün salonumuz var. Senin gibi çok tepinmeyi sevenleri biz orada güzel ağırlıyoruz. Sen orada bir gurtlarını bir dök bakayım biraz. Şimdi hayırlısı inşallah. Dabbe, Deccal, Mesih ve Mehdi'den sonra gelecek kardeşler. Ve hepsi birbirini takip eden şeyler. Yani mütelazımı diyoruz ya, o olmazsa öbürü gündeme gelmez. Dabbe de onların seyrinde olacak bir şey. Deccal kim o zaman? Deccal'ın çıktığında Mehdi, İsa Aleyhisselam hepsi gündeme gelecek. Onlar daha olmadan Dabbe nereden çıkıyor? Hayırlısı inşallah. Şimdi mealcık Allah Azze ve Celle'nin kitabına bakarsanız Bakara'da birçok surede Rabbimiz Subhanahu ve Teala hiç kimsenin Kur'an'ın Kur'an'ın avukatlığına, savunmasına, soyunmasını istemiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Çünkü diyor bunu ben indirdim. ben koruyacağım diyormuş ki. İnniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelse, bunun gibi bir ayet veya bir sure, bir kitap getirin diyor. Yani emir ve nehiler malzemesi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada çok çok açık bir şekilde bir meydan okuması var. İnananı küfredeni, herkesi şüphede olanı şeye davet ediyor. Bu kitabın bir mislini yazmaya. Mealciler öyle bir hale gelmişler ki müşrik kafir dedikleri insanların dahi meallerini okumaya muhtaçlar. Bakın, altını çizerek söylüyorum. Müşrik kafir dedikleri, imanından şüphe ettikleri bir adamın mealini alır okurlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayet hakkındaki söylediği sözleri kabul etmezler. Akıllarına ters gelen hiçbir şeyi kabullenmedikleri gibi peygamberi neyi okuyorsunuz diye sorduğumuzda haşa haşa öldü gitti. Bu Hizb-ı Tahrir'in lideriydi bir zamanlar. Ercüment Özkan diye birisi vardı. Allah kabrini ateşle doldursun. Bu peygambere aleyhissalatü vesselama postacı memuru benzetmesini yapan bir alçak. Veya onun uzantıları vardır. Ramazan Yılmaz gibi alçaklar. Televizyon anteni. Yani nasıl ki televizyon çalışması için bir antene ihtiyaç varsa bilgileri götüren, onun gibi diyen alçaklardır bunlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir yere oturtup değer verememişlerdir. Bunların ilmi olarak güya Türkiye'deki yapılanmaları Ankara okulundadır. Ankara İlahiyat tamamen bu pislikleri yayan bir merkez haline gelmiştir. Bu pisliğin başında en tepede Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu oturur. İbrahim Hakkı Ünal vardır. Bunun baş yardımcıları, şu an Diyanet İşleri Başkanı baş yardımcısı Mehmet Görmez vardır. Bu onun sağ koludur. Ondan sonra yine doçent Mehmet Emin Özavşar, yine doçent Bünyamin Erol, İlhan İreli gibi bunlar akademik bazda akılcı bir metotla peygamberin sünnetinin vahiy olmadığını, hadislerin sahih olmadığını ve dinde hüccet olmadığını ayrı ayrı ayrı anlatmaya çalışırlar. Kimi sahabeyi, kimi rivayetleri, kimi tarihi vakaları alarak eleştirisel yollara giderler. Yani Türk'ün anladığı gibi bir din. Hatta Hayri Kırbaşoğlu'nu dönem dönem haberleri takip ederseniz bir yerde bir el kesme meselesi vardı. Direkt Hayri Kırbaşoğlu televizyona çıkar. Bu çağdaşlık değildir, çağ dışıdır. Kur'an böyle bir şey demez. İslam'da böyle bir şey yoktur. Bu vahşiliktir gibi direkt açıklamalarda bulunur. Bir yerde rejim cezası olur. Hemen yine Hayri Kırbaşoğlu'na mikrofon uzatılır. Yine aynı şekilde bu çağ dışılıktır, vahşettir, İslam'da böyle bir şey yok, bu Ömer'in uydurmasıdır der. Şimdi meale geldiğimizde bu mealcilerin mantığına kendi aralarında bile bir ittifak kurduğunu göremezsiniz Erbar. Hazreti Ali'nin dediği gibi eğer bir İslam dini, akıl dini, rey dini olsaydı ben diyor ayağımın altına mest ederdim, üstüne değil diyor. Ben diyor ondan üstüne mest ederken gördüm diyor. Sırf Kur'an'da düzgün okunduğunda Allah Azze ve Celle'nin bunlara verdiği birçok cevap var. Mesela bir nasih mensuhu düşünün. Veyahut bir kıble meselesini ele alın. Bir muhkemi, müteşabihi ele alın. Bunlara bu meseleleri sorduğunda hepsinde tıkanıp kalırlar. Şefaati inkar ederler. Kabir azabını inkar ederler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Miraca çıkışı inkar ederler. Yani kendi akıllarının estiği her şeyi anlamaya veya hayata geçirmeye çalışırlar. Düşünün şimdi, sünneti inkar eden bu insanlara şu soruyu sormak gerekir. Allah Azze ve Celle kitabında Nuh'a vahyettik. İsa'ya, Musa'ya, Yakub'a, oğullarına vahyettik diyor. Okudunuz değil mi? Nuh Aleyhisselam'a 950 sene bir vahiy söz konusu. Var mı bir kitabı? Peygamberin sünnetine mealciler yaşayan sünnet diyorlar. Yani örf, adet diyorlar ya. Peki Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik vahyini ne diyorlar? Tamam, Musa Aleyhisselam'a, Davud'a, İsa'ya, Aleyhisselatü Vesselam'a bir kitap inmiş. Peki diğer peygamberlere inen vahiy ne? Gelen vahiy ikiye ayırıyoruz. Vahiy medlu ve vahiy gayri medlu diye. Medlu yazılı vahiy, gayri medlu ise sözlü vahiydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise her ikisi de verilmiştir. Her ikisi de verilmiştir. Bunlar medlu'u kabul eder gözükürler, gayri medlu'u inkar ederler. Halbuki inkar ederken Kur'an'ı da inkar ederler, bunun farkında bile değiller. Çünkü bu inen Kur'an Resul'ün diliyle sahabeye anlatılmış ve o Kur'an'ı kaleme alan da sahabedir. O hadis yine o Resulullah'ın ağzından çıkmıştır. Kaleme alan yine sahabedir. Amin ecmain. Biri inkar edilmişse öbürü de inkar edilmesi gerekir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu meyanda bunları test etme, imanlarını test etme için o kadar çok tuzaklar kurmuştur ki, Allah'ın mekrinden sakının diyor ya, mekir tuzaktır. O tuzak kurdu mu tuzakların en hayırlısını kurar diye. Şimdi Bakara suresinde biz senin ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık nerede olursan ol, Mescid-i Haram'a dön diye bir ayet var. Okudunuz mu? Değil. Peygamberin sözlerini yalanlama, peygamberi yalanlamadır. Peygamberin sözünü yalanlama, peygamberi yalanlamadır. Bu ayeti kerimede bakın. Çok güzel bir imtihan var. Hiç okudunuz mu yerinden böyle dikkatli? Muhakkak okumuşsunuzdur da. Peygambere uyanlarla topuğunun üstünde geri dönenleri birbirinden ayırmak için bu kıble meselesini sizler için imtihan yaptık diyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Peygambere iman edenlerle topuğunun üstünde geri dönenler, yani dinden çıkanları ayırt etmek için diyor. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıl emri 16-17 ay kimin dilinden? Bir ayet var mı kardeşler? Vaka olarak da bunu mealciler yalanlayamaz. Çünkü bu ayeti inkar etmeleri lazım. Var mı Kur'an'da Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıl emri? Yok. Topuğunun üstünde geri dönenle dönmeyeni diyor, imtihan etmek için diyor. Evet. Allah yardımcımız olsun. Rabbim Kur'an'ı, sünneti birbirinden ayırmayan samimi kullardan eylesin. Ve Nisa suresinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala son noktayı koyuyor. Allah ile Resul'ünü birbirinden ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte kafirlerin ta kendisi onlardır diyor. Maalesef en son vardıkları nokta burası oluyor. Allah hidayet etsin. Geçmişte bu tür insanlar hakikaten zamanın halifeleriyle de birleşerek İslam'da çok büyük yıkım yapmışlardır. Kur'an mahluktur fitnesini atan da bunlardır. Birçok alimin katledilmesine sebep olan da bunlardır. Hatta Küçük Şafi diye tarihte anılan çok büyük bir alim vardır. Genç yaşta Kur'an'ı, sünneti hıfz etmiş, çok zeki, sırf Kur'an mahluktur demediği için zincirle dövüle dövüle şehit edilen sahabelerdendir. Aleyküm selam. Doğru git. Karşı. O kadar çok alim dayağa, işkenceye layık görülmüştür ki bu meselede. Hep bunların attığı fitnelerdir bunlar. Allah'ın isim ve sıfatlarında. Onun için kardeş, geçmişten günümüze kadar bu fitne gelmiş ve kıyamete kadar da küfrü silmemiz, sıfırlamamız mümkün değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, aleyküm selam ve rahmetullah, ben size iki ağır emanet bırakıyorum diyor. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bize düşen bu. Ama bunlar mesela mealci dediğimiz insanların kullandıkları en yaldızlı sözler şunlardır. Kitaplarında bunları bol bol zikrettikleri için ve her asırda da aynen hayırlı insanlar olduğu gibi muhakkak şerre davet eden ve kendisini hakta gören birçok insan çıkacaktır. Bunlar bakın sünneti inkar ederlerken biz hadisleri kabul etmiyoruz demezler. Öyle yaldızlı cümleler kurarlar ki bu cümleleri dinleyen insanların kafalarında müşkülatlar gündeme gelir. Kur'an'ın subutu kati, subutunun dalalet ettiği mananın subutu ise zannidir, kati değil derler. Yani ne demek istiyorlar? Kur'an'ın subutu kati, yani Allah kelamıdır. Bunda şek ve şüphe yok derler. Ama bunun manasını anlatan rivayetler var ya, bunlar zannidir, kati değildir diyerek biz bunu kabul etmiyoruz derler. Sünneti kabul etmiyoruz demekle bu sözü söylemenin arasında bayağı bir fark var değil mi? Bunu düşünen bir adam hemen tabi akabinde birçok müşkülatları, sahabelerin arasında olan bazı savaşları, birçok müşkülatları da gündeme getirince bazılarının kafa karışıyor. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala sahabelerden razı oldum derken onları masum olarak zikretmiyor ki. Onları ancak adalet sıfatıyla, zapt sıfatıyla ele alıyor. Ve kendisine yaptıkları hizmetten dolayı razı oldum diyor. Bunları bir bir anladıktan sonra gündeme gelir meseleler. Bunun dışında İstediği kadar birisi meal mantığıyla hareket etsin. Şu beş vakit namazı Kur'an'da detayıyla bulmamız mümkün mü kardeşlerim? Bunları zorladığımızda, bunları bulun dediğimizde en son Edip Yüksel gibi üç vakite iniveriyorlar. Ve onların da nasıl namaz kıldıklarını hiç gördünüz mü? Ve en son tamamen hadisleri dışlayıp da Kur'an bize yeter diyenlerin, ben bir sefer gördüm bir tanesini. Kıble no müşkülat. Allah'ın vecihi her taraftadır. Ayet-i kerimesi var ya. Buna binaen illa bir kıbleye dönmeleri gerekmiyor. Çok ilginç Musa. Bir görsen. Ayakta böyle aynı bir insan hazır olda duruyor böyle birinin karşısında. Aynen böyle duruyorlar. Bir şeyler okuyordu. Namazdan sonra sordum ne okuyorsun diye. İsra suresini yanlış hatırlamıyorsam 110. ayeti. Hani sesini ne yükselt ne de alçalt. İkisinin arasında bir yol tut diyor ya ayet-i kerimede. Ayet okuyor, kıraat ediyor. Ne anlıyorum ne de kendi anlıyor. Böyle bir şeyler mırıldanıyor ama rukiye giderken aynen böyle dümdüz olur ya insan, öyle oluyor. Secdeye de kendini pat diye atıyor. O kadar. Namazı bu kadar. Rekat mekat yok ha. Rekat falan yok. Ayakta duruyor, kıraat ediyor. Rukuda kıraat ediyor. Secdede kıraat ediyor. Bu kadar. Nereden çıkarttın bunu? Kendilerine göre tabi delilleri de var. Peygamberi dışlarsan böyle insan ne yapar? Sapıtır. sapıtır. Bir zaman arkadaşlar demişti ki hocam, sitelerde bazı gruplar var, böyle mealen anlatıyorlar, sapık sapık görüşleri var falan diye. Dört arkadaş gittik. Ben bilmiyordum evini. Bir bilen arkadaşla üç, benim yanımda bir de o, dört kişi. Kabul ederlerse dedim, sohbetlerine bir gitmek istiyorum. O izin aldı, gittik olduğu gün. İnanın odaya girdiğimde ya kanım dondu ya. İnanın kanım dondu. Bir tanesi Kur'an'ı ayağının altına almış, sohbet ediyor ha. Ve elinin altına, sağ ayağının altına koymuş. Bunun diyor şekline, şemaline, bir şeyine saygı değil diyor. Biz diyor bunun içindekine uymak mecburiyetindeyiz. Allah bunun için indirmiş diyor. Yok Allah çarpar, yok Kur'an çarpar, yok şu çarpar, böyle bir şey mi var diyor. İnanın daha girer girmez ilk karşılaştığım manzara bu. Yani adam Kur'an'ın içindeki ahkamın saygınlığını ayağının altına koyarak anlatmaya çalışıyor. Her şey bitti, bu kaldı. Baktığımızda hepsi mealden başka bir şey okumayan insanlar. Allah hidayet etsin. Allah doğruyu göstersin. Hakikaten pis bir fikir girdi mi bunu çıkarmak çok zor. Necmi'nin de hatırlattığı gibi Darimi'nin naklettiği bir rivayette Ebu Musa el-Eşari, bizim burada bazı insanlar türedi. İşte Kur'an'ın muhkemiyle, müteşabihiyle uğraşıyor. Yani akıllan yorum veriyorlar deyince Ömer diyor ki onu bana gönder. Abdullah bin Sabi'yi getirdiklerinde Ömer kafasına kafasına hurma dallarıyla vuruyor. Abdullah diyor ki ey Ömer, öldüreceksen düzgün öldür, bari işkence yapma diyor. Ben seni öldürmeye hiç niyetim yok diyor. Kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Herhalde Ömer gibi insan lazım, bilmiyorum. Ama bunlar olacak. Bunlar olacak. Bizler hakikaten ilim eden, Allah'ın kitabıyla haşır neşir olan insanlar olsak bunlar muhakkak ki ne yapacak? Zayıflayıp gidecek. Bunun yanında bir de şunu hatırlatayım kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Ehli sünnet alimleri bunlarla hiçbir zaman tartışma yoluna gitmemişler. Meclis içinde, hele hele toplum içinde hiçbir zaman bunlarla münakaşa etmemişler. Zayıf olan dimağlara bunların pis fikirlerinin girmesine hiçbir zaman razı olmamışlardır. Mesela her zaman verdiğimiz örneklerden bir tanesi Muhammed İbn-i Sirin, Allah kendisinden razı olsun, bir gün mecliste Kur'an'dan bahsediyor. Nuzul sebeplerini anlatırken Mutezile'nin önde gelenlerinden bir tanesi giriyor. Biraz önce bitirdiği, anlattığı nakli, ayeti kendisine soruyor. Muhammed İbn-i Sirin bilmiyorum diyor. Tekrar soruyor, bilmiyorum diyor. Tekrar soruyor, bilmiyorum diyor. Adam gururlu bir şekilde zafer edasıyla meclisi terk ediyor. Talebeler, ey şeyh, sen ki diyor onun nerede, hangi ağacın altında indiğini bilensin. Neden onu bilmiyorum dedin diyor. Hanginizin diyor kafasına bu pis fikirleri atacak veya nerede bir bidat sokacak onu kestiremedim, bilmiyorum demek benim için daha hayırlı diyor. Halbuki Muhammed İbn Sirin'in başka zamanlarda onların gidip canlarını okuduğunu görüyoruz. Ama orada ilimleri kıt, anlayışları daha yeni yeni gelişen, ilim eden birçok boş beyin vardı. Oradaki olan bir tartışma otomatikman onların kafasına yazılacak. Onun için alimler hep bunların oldukları zeminde tartışma yaptırmamışlar, onlara bu zemini oluşturmamışlardır. Düşünün, zaman zaman bizim de odamıza gelen birçok insan vardı. Direkt soruları hep şüphe, teşvişli, dinde inkara gidecek sorular sorarlar. ve akabim de hakikaten kulak verenlerde, kalplerine hastalık düşenlerde zaman zaman çıkıyor. Çıkarabilirsen çıkar. Onun için gündeme getireceğimiz, anlatacağımız meseleler hep hayır olsun. Allah bizleri hayırda yarıştırsın diyorum. Maalesef günümüzde hakikaten sayıları çok çok fazla. Çok çok fazla. Ve çığ gibi de artıyor. Özellikle bu akademisyen olarak ilahiyat bazında hakikaten arttı. Bir de mesela yaşamış olduğumuz toplumda kime sorarsanız sorun, İslam dini nedir diye sorduğumuzda hepsi otomatikmen akıl ve mantık dini derler. Bu sözleri duydunuz değil mi? Amin ecmaîn. Yani en cahil insana dahi gidip sorsanız İslam dini akıl ve mantık dinidir. Ama maalesef onlara İslam dini, vahiy dini desen çok zorlarına gider. Toplumda maalesef böyle yayılmış, kültürel olarak, örf olarak bu akide girmiş. Bunu kazımak hakikaten büyük bir sabır, iyi bir ilim gerekiyor. Allah Rabbani alimlerin sayısını artırsın diyeyim. Güzel okuma, güzel anlama ve nakilleri güzel yapmak gerekiyor. Mesela bu meyanda o kadar çok meseleler var ki, düşünün Adi bin Hatim'in bize gelen iki tane güzel örneği vardır rivayetlerde. Birisi Tevbe 31'in, birisi ise Bakara suresinde ki yakın bir zamanda Allah ömür verirse, Allah nasip ederse Ramazan ayına erişeceğiz. Burada bir ayet var. Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılana kadar yeme içmeye ne yapın? Devam edin diyor. Adi sahabe bile olsa, Arapçayı çok güzel tahsil de etse, bakın bu ayeti kendisi anlamaya çalıştığı halde hata etmiştir. Hatırladınız mı ayeti kerimeyi? Yastığının bir kenarına siyah ve beyaz ipliği koymuş ki ayetin mantığı, meali bu. Geceyle gündüzü birbirinden ayırt etmeye çalışmış. Ayırt edebilmiş mi? Geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben diyor yastığımın kenarına siyahla beyaz iplik koydum veya bir rivayette parmağıma. Ben diyor anlayamadım. İmsak geçmiş, namazı kaçırmışız. Senin yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Veyahut biz onları Rab edinmiyoruz ki diyor ayet-i kerimede. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ey Adi, sen onların helal dediğine helal, haram dediğine haram diyor musun? Evet, işte Rab edinme budur diyor. Veyahut o nefislerine zulmedenler var ya, ayeti var ya Nisa, estağfurullah, Enam 82 ya da 83'teki. Bu ayet inince sahabenin çok zoruna gidiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, gelip hangimiz nefsine zulmetmez ki? Korkuyorlar Rablarından. Yumuşatmasını istiyorlar. Siz Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyor. Yani meallen eğer anlaşılacak olsaydı Kur'an'ın Kur'an'dan tefsirini anlamak gerekirdi. Burada bile peygambere müracaat etmiş. Ki Allah Azze ve Celle Resuluna dahi Allah'ın indirdiğiyle hükmet derken gördüğün gibi, anladığın gibi değil, sana gösterdiğim şekilde hükmet diyorsa, herhalde biz kulların da kendi kafasına göre anlayışı, hükmü mümkün değil. Aslında Kur'an'ı güzelce okusak, Kur'an bizim nasıl amel edeceğimizi çok güzel anlatıyor ama tabi bir hırsız gibi girersek, hırsız dünyanın en değerli malını bile çalsa onun elinde değersizdir. Asıl ihtiyaç duyulan bir sahibi olarak oraya girdik mi, o her zaman değerli olduğu gibi okuyana da izzet, şeref, haysiyet verir. Hem dünyada hem de ahirette muhakkak fayda verir. Türkçe olarak hatasız hiçbir tefsir yok. Tavsiye edeceğim Çağrı Yayınları'nın tercümesi olan 16 ciltlik İbn Kesir'i tavsiye ederim. Bir de bulabilirseniz baskısını, birçok hatalar olsa dahi, Hisar Yayınları'nın tercümesi olan 9 ciltlik Taberi tefsirini. Benim şu an Türkçe'ye tercüme edilmiş başka bir tavsiye edeceğim bir tefsir yok. Mevdudi'ninkini alsanız, misal Ebu'l-Ala Mevdudi'nin, açıyorsun bakıyorsun Allah Azze ve Celle semadadır ayetine, adam 3-4 sayfa yazıyor. İşte şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur, şöyle olursa ne olur. Yok desene arkadaş, Allah semada değildir desene, bunu demiyor. Sana dedirtmeye çalışıyor. Yok demiyor. Veyahut açıyorsun İbrahim Aleyhisselam'dan gelen bir kıssayı, Enbiya'ya, 45'ten 65 arası herhalde, eşar olduğu için, kabul etmediği için, Bukhari ve Müslüm'e rivayet perest diyor. Rivayet perest diyor. Hadis ne kadar sahih olursa olsun, raviler ne kadar sika olursa olsun, akla ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldin Muhammed Ümmet. Bir Muhammed Ümmeti yoktu, o da var şimdi. Ebu Ubeyde anlamadım, neyi demiyor? Ben bazı şeyler anlatırken hususi bazı meseleleri kasten zikrederim ama mesele daha net anlaşılsın diye. Gel açıkça anlatayım bakayım. Neyi demiyor? Amin. Ecmain. Dedin anlamadım. Sesli izah etmek istersen mikrofonu vereyim. Ha neden demiyor? Kabul etmiyordu ondan. Eşari ekolü kabul etmez. Akla ters olduğu için kabul etmiyor. Eğer bu yönünü soruyorsan. Aklına ters düştüğü için kabullenemiyor. Göktekinin size azap etmeyecek emin misiniz ayetini de ele alır. İnkar etmez ama sana inkar ettirmeye çalıştırır. Bu tipte. Şimdi ona kötü buna kötü demek şey olur. Nasıl diyeyim? Hoş olmaz. Ben sadece İbn-i Kesir'le Taberi'yi tavsiye ederim. Benim kanaatim, kendi şahsi kanaatim. Bunların ben bir Müslümana fayda vereceği inancındayım. Teker teker onları ele alırsak hakikaten birçok şeyler olur. Elmalı kelamcıdır. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Hanife'nin de dediği gibi oğlu Abdullah geliyor diyor ki baba diyor bugün çok güzel bir iş yaptım. Ne yaptın? 6 saat kelam yaptım. Oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. İyi ama baba sen de konuşuyordun. Oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. Elmalı da kelamcıdır. Hatta bu demin bir arkadaş Dabbe falan yazdı çıktı ya, Dabbe'ye falan neler yazdığını bir okusanız gülmekten karnınız ağrır yani. Hatta bir arkadaş demişti Nuh suresinin zannedersem 16-17 oralarda herhalde bu vahdetil işte taştım, ottum meselesini kendisine sorduklarında İşte Allah kitabında böyle diyor kardeşim. Demek ki daha önce taştı, toprak oldu, ot oldu, sonra şu oldu tipinde bu ayette böyle görüşleri olan birisi. Yani fazla teferruatına girmek istemiyor. Ama İbn-i Kesir Taberi fayda verir. Fayda verir. Seyyid Kutub'un Fizilali ise, ki ben iki sene falan bayağı bir okudum, okutturdum bir zamanlar. Genelde sosyolojik bir yapıya sahip bir şey. İlla tefsir dememiz zor. Çünkü biz bir zaman böyle bir okuduğumuz sureleri bir en azından bir anlayalım. Ne anlatıyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala diye. Hemen hemen bütün tefsirleri böyle inceledik, baktık. Konu ne? Konu adını başlığını ne atarsan o. Hizbuk Suda. Bizim burada her zaman Kur'an, sünnet ve nasihattır. Sen hangisini alırsan o. Sabuni mükerrerleri çıkarır kardeş. Uzak durmanızı tavsiye ederim. Fayda vermez. Benim tavsiyem İbn-i Kesir hakikaten bana hayat vermiştir. Bir zaman işte sırf okumuş olduğumuz surelerin manalarını en azından bir öğrenelim diye başlamıştık. İbn-i Kesir o zaman basılmamıştı. Birçok tefsir vardı. İbn-i Kesir'i okurken Felak'la nasıl anlatacaktım? Her ne kadar diyor bu konuda diyor rivayet olsa da Peygamber Aleyhisselam'a sihir meselesi, bir örnek vereyim de daha net anlaşılsın inşallah. Seyyid Kutup ve Eşariler buna inanmaz diyor. Allah Allah, nasıl inanmaz? Baktım Eşari, Mutezile birçok kelimeler geçiyor. Açtım Buhari'ye, Müslüme, hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmış. Ve Allah Subhanahu ve Teala da buna binaen Felak'la Nas surelerini indirmiş. Ve hatta sahabeler diyor ki bu sureler okunduğunda Aleyhisselatü Vesselam diyor o kadar rahatladı ki diyor yüzünden direkt bunu anlayabildik diyor. Bilmiyorum fark anlatabildim mi? Yani rivayet olsa dahi bir peygambere sihir yapılmaz mantığıyla çok rahatlıkla hadis inkar edilebiliyor. Anlatabildim mi? Yani tefsir adı altında çok rahatlıkla akide işlenebiliyor. İşte benim tavsiyem bu iki tefsir. Benim doğruya dönmeme, hakkı aramama sebep olan meselelerden bir tanesi budur. Yani İbn Kesir hatta bana hayat vermiştir diyebilirim. Bir tek bu mesele değil. Mesela Seyyid Kutup çok sevmeme rağmen Fizilali bizim için bir hayat kaynağı diyemem. Sadece insan olarak almak daha hayırlı. İlim ehli olarak el almak hiçbir fayda vermez bize. Benim kendi şahsi kanaatim İbn-i Kesir ve Taberi. Ki istesem ben mesela bütün tefsirleri de Allah'ın izniyle seslendirebilirdim ama sadece İbn-i Kesir ve Taberi de bıraktım. Diğerlerini de yapabilirdim. Hayırlı görmüş olsaydım ama hakikaten hayırlı olduğunu söyleyen, iddia eden varsa tabi bunu kendisi yapabilir. Necmi şimdi teferruata girmek bir şey kazandırmaz. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisi hak uğrunda mücadele veren, kendi çapında bir şeyler yapan bir insan. İlim ehli olarak ele aldığın zaman, eleştirdiğin zaman bu sefer merhameti de elden kaçırabilirsin. Amin. Ama bir sosyolog, bir insan olarak ele aldığında insan merhametli yaklaşabilir. Daha çok şey var o tefsirde. Çok şey var. Mesela biz sohbetlerde şunu diyoruz. Araf 172-173. Ayetleri anlatırken hiç dikkat ettiniz mi? Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmıştır. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu örneği vereyim de inşallah tefsirlerin ne manaya geldiği daha net anlaşılsın. Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ebeveynlerimiz sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu vakayı ne yaptım? Şahitler kıldım ayet. Hatırladınız mı? Mesela bu sure, bu ayetleri anlattığımızda şunu deriz. İki taifenin bu ayeti anlamada müşkülatı vardır. Bir, mutezile, akılcılar. İki, hariciler dediğimiz insanlar. İşte eşari, mutezile bunda her zaman müşkülatlıdır. Hatırlanmayan, bilinmeyen bir şey insan üzerinde hüccet olmazdır. Hatta Seyyid Kutup Fizilali'nde her ne kadar İbn Abbas'tan, Ömer'den nakil de olsa ben buna inanamıyorum der. Aleyküm selam ve rahmetullah. Çok ilginçtir bunlar. Onun için meseleleri güzel anlamak gerekir. Güzel okumak gerekir. Allah haktan ayırmasın. Bizler kardeşlerim haricilerle mürciyelerin arasında olan insanlarız. Sertleştik mi harici olmamız işten bile değil. Yumuşadık mı mürciye olmamız işten bile değil. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim ayaklarımızı yere sabit bastırsın. Nefsimize, hevamıza bir an olsun bizleri bırakmasın. İlim hakikaten önemlidir. Hakikaten önemlidir. Dikkat etmedin kayarsın. Fıtri olarak düşünün, hariciler korkudan, mürciyeler de ümitten satmış. İşte ayetleri çok çok okuduğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyaç o zaman başlıyor. İşte o zaman ilim ehlinin kıymeti, önemi gündemde. Bir gün Müslüm'ü okuyordum. O zaman anlamamıştım ilk okuduğumda bundan yıllar önce. Şimdi insan çok çok daha iyi anlıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki dileyin benden ne dilerseniz diyor cennet ehline. Onlar diyor ki ya Rabbi ne dileyelim ki? Her istediğimiz anında oluyor. Havada uçan, cennette uçan bir kuşu canımız yemek istese pişmiş olarak bir tabakta önümüzde. Keşke yemeseydim de bu da cennette uçsaydı desek içimizden geçirdiğimiz anda yanımızdan pır diye uçup giden o kuş diyor. Bunun gibi birçok misaller. Allah Azze ve Celle siz dünyadayken başınız dara geldiğinde, sıkıştığınızda kime giderdiniz? Alimlere. Gidin sana diyecek diyor. Herkes kendini eğiten alime gidecek diyor. Alimlere dertlerini arz ettiklerinde alim diyecek ki diyor onlara, siz dünyada nasıl dua ederdiniz? Ya Rabbi bize cenneti ver. Cennette cemalini göster. İsteyin sana diyecek diyor. Onların hepsi Rabbinin cemalini isteyecek ve herkese ameli nispetinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala cemalini gösterecek. İşte o nimetlerin en üstünü diyor. Rabbim cemalini görenlerden eylesin kardeşlerim. İlim ehli bakın her yerde hatırlatıcı. Hep hatırlatıcı. Ama maalesef varlığı her zaman unutulandır. Böyledir. Onun için ayetlerde birçok hatırlatmalar vardınız. Hadi siz bildiğiniz şeyleri konuşuyorsunuz. Allah bilir. siz bilmezsiniz diyor. Yani bilmediğiniz şeylerde konuşmayın. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Göz, kulak, gönül, hepsi bundan mesuldür diyor. Bunlar basit ayetler değil kardeşler. Üstünde hassasiyetle durulması gereken ve Allah korkusunun yakalanması gereken duraklardır bunlar. Rabbim anlayanlardan eylesin. Rabbim anlayanlardan eylesin. Allah Rabbani alimlerin sayısını çoğaltsın diye. Buyurun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Müslüm'ün kitabı cennette eğer deminki rivayeti soruyorsanız uzun bir hadis. Allah Azze ve Celle'nin cennettekilere verdiği nimetler. Mesela diyor köşkte oturur, meyveler diyor sarmaşık olarak gelir, hiç elini uzatmadan ağzına kadar meyve gelir. Koparırsın onun yerinden diyor çok daha başka lezzette diyor başka bir meyve çıkar. Bu rivayette uzun hadisin içinde. Abi, buyurun. Selamun Aleyküm. Şimdi selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi kardeşler tekfir meselesi nasıl diyeyim, yemeği yaparsın çok güzel, tuzu olmaz hemen belli olur değil mi, veya tuzlu olur yine hemen belli eder. Aynen bu tekfir meselesi de böyledir. Eğer kafirse, müşrikse birisi bunun arkasında namaz kılınmaz. Mealciye eğer hakikaten kafir, müşrik diyorsa o soruyu sonra benim bir güzel bir hicret ikame yapmam lazım. Ama tercih olarak şurada Musa var, şurada da mealci birisi var. Hangisinin arkasında namaz kılınır diye sorarsanız ben Musa'nın derim. Anlatabildim mi? Hata hatadır. Dinden çıkarmayan, yani şimdi konu imamlar meselesi değil Musa. Şöyle düşün kardeş. Allah affetsin. İslam'da öyle meseleler olmuş ki Ömer'in şehadetiyle kapı bir kırılmış, ardına kadar öyle bir ayrılmış ki İslam'ın içine sanki sokuşturulmamış hiçbir mesele kalmamış. Öyle hale gelmiş ki bugün Yunan felsefesinde kafirlerin, müşriklerin itikatları sanki İslam'ın itikadıymış gibi tamamen İslam'a sokulmuş. Ve savunucuları da hep kendilerine göre ilim ehli denilen insanlar olmuş. Onun için meseleye tekfir yönüyle bakmamak gerekir önce. Mealciler zaten bunların hepsini inkar eder. Miraca gece yürüyüşü der, kabir azabını kabul etmez, mucizelere sadece peygamberin Kur'an'ı der. Ankara'da eğer hatırlıyorsan Şeyh Oduman diye birisi vardır. Kur'an sünnet, Kur'an sünnet der ama mesela bir rejim meselesine bu Ömer'in uydurması der. Şefaat meselesinde böyle bir şey yok der. Aynı. İnsanlar Cuma'yı hiç kimsenin arkasında kılmazlar, tevhid camii derler, giderler onun arkasında kılarlar. Düşün yani. Hangisi hayırlı? Hangisi hayırlı? Hakikaten hüccet ikamesi edilmişse, cehaleti de ortadan kalkmışsa, bu adamın bir kere tövbe edip İslam'a girmesi gerekir. Ama bizim arkadaşlar bazen hakikaten anlattıklarını, hakikaten de karşıdakinin anladığını zannediyorlar. Konuştuğunda adamın şaplan şekeri bile birbirinden ayırt edemediğini görüyorsun. Hayırlısı inşallah. Tekfir meselesinde cehaletin umumen mazeret olduğunu görüyoruz. Bu bir. İkincisi mesela bir namaz meselesinde Hazreti Osman hac emiri olarak Mekke'ye geldiğinde namazı 4 kıldırıyor. İbn Mesud namazın 2 kılınması gerektiğini söylüyor. Osman burada hata yapıyor diyor. Tabi kalbinde fesat tohumları olanlar bunu bayağı bir büyütüyorlar. İbn Mesud gidiyor. Osman'ın arkasında namaz kılıyor. İnsanlar ne diyor? Hani sen bunun hata olduğunu söylüyordun, bunun dinde olmadığını söylüyordun, niye gittin arkasına durdun? Ben diyor, dinin emrini yerine getirdim. Cemaatle namaz kılmakla emrolundum ve gördüğüm bir hatayı da hata olduğunu gündeme getirdim. Benim görevim bu diyor. Yine mesela hatırlarsanız Müslüm'ün kitabı Cuma'da, bayramda bunun gibi rivayetler vardır. Mesela Ebu Musa el-Eşari geliyor. Mervan bin Hakem'le. Adam kalkıyor. Namazda yapılmaması gereken bir hareketi yapıyor. Sahabenin birisi kalkıyor. Allah bu elleri kırsın. Kahretsin. Peygamber aleyhisselam böyle mi yapardı diyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki adam görevini yaptı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim bir münker görürse onu izale etsin. O görevini yaptı diyor. Bize düşen görevimizi yapma. Anlatabildim mi? Münkere mani olma, münkeri gündeme getirme, anlatma. Ondan sonra hüküm ona ait. Allah haktan ayrılmasın. O namazı geciktirenler, vaktinde kılmayanlara erişirse ne yaparsın diye sorduğunda Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir diyor. Sen namazı vaktinde kıl, onlara eriştiğinde onlardan bir daha kıl. İslam hakim olsa bunların hiçbiri olmayacak kardeşler. İslam'ın hakim olmayışı, otoritenin gündemde olmaması, ilim ehlinin nüfuzunu yitirmeleri, fazla söz sahibi olmamaları birçok müşkülatın gündeme gelmesine sebep olmuştur. Mesela ben size şöyle diyeyim. Hakikaten ilmi bir otorite olsa, ilim ehlinin varlığı hissedilse, Diyanet gibi bir kuruluş olur mu? Evet, hayır, yazın bakayım. Hakikaten ilmi bir otorite olsa, Rabbani alimlerin sayısı çok olsa ve insanları yetiştiren alimlerin sayısı fazla olsa, Diyanet gibi bir yer olur mu? Olmuşsa demek ki çok büyük müşkilatlarımız var. Rabbim haktan ayırmasın. Bu da onun arkasında kılmam, bunun arkasında kılmamla çözülecek meseleler değil. Anlatabildim mi? Değil yani. Kılınır mı, kılınır mı, kılınmaz mı sorusu da değil. Biz buna bir şey anlatırken onu adeta rakip olarak alıyoruz. Adam da kendini bize hasım olarak alıyor. Artık biriniz kılıç sallarken öbürü kalkanını, o sallarken sen kalkanını, işte aynen inşallah teşbihde hata yoktur. Allah'ın ayetlerinden tartışmayın. Unuttuysanız, şeytan size unutturduysa bari hatırlayınca çekin gidin diyor ya, aynen o ortamlara dönüveriyor meseleler. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Çok çalışmamız lazım. Çok çok kendimizi güzel yetiştirmemiz lazım. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Allah hidayetimizi artırsın. Böyle inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.